Ayrım 5.
Cem'in çalışma odasındaki atmosfer beni tuhaf bir şekilde etkilemişti. O anda yapmamam gereken bir şeyi yaptığımı hissettim. Cem'in bizi neden bürosuna davet etmediğini kavramıştım. Tamamen kendine ait bir atmosfer yaratmıştı. Suçluluk duygusuyla tam oradan ayrılmaya karar verdiğimde sokak kapısına sokulan anahtarın sesini işittim. İçinde debelendiğim suçluluk duygusuyla gül kurusu kadife perdenin arkasına saklandım. Kendimi bir hırsız gibi hissediyordum. Özel yaşantı hırsızı. Cem odaya girdi, teybi kapattı, perdenin arkasından çıkmak için suçluluk duygusundan kurtulup şamatacı bir ruh haline hazırlanıyordum ki Cem beni olduğum yere çakan bir ses tonuyla bağırmaya başladı. Allah belasını versin. Nefret ediyorum her şeyden, herkesten. Yaşamak zorunda kaldığım bu hayattan. Nereye baksam sadece iğrençlik görüyorum. İkiyüzlülük, korkaklık, bencillik, hırs, tutku. Herkes tek bir dürtünün egemenliği altında. Herkesin tek bir derdi var. Kendini göstermek. Herkes bağır bağır bağırıyor. Bana bakın, beni beğenin, beni sevin. Gözünüzü üzerimden ayırmayın. Bütün yapılanların üzerindeki kat kat giysiler çıkarıldığında çırılçıplak ortaya çıkan tek gerçek bu. Gerizekalı herif, aylar sonra telefon açıyorum, daha nasılsın bile demeden gazetede benimle yapılan röportajı gördün mü diye soruyor. Sersemi herif, ben şiir kitabımı çıkartana kadar iki şiir kitabı daha çıkartmayı düşünüyormuş. Aptal herif, yazdıkları şiir olsa bari, bu onun umurunda mı? Onu ilgilendiren şiir değil, şairlik. Tek derdi var meşhur olmak. Herkes avaza çıktığı kadar bağırıyor, bana bakın. Bu devasa kakofoni içinde herkes sesini bir şekilde duyurmaya çalışıyor. Sesleri çıkmayanlar, sesleri az çıkanlar bir araya gelip bağırıyor. Bize bakın, şuna bakın, ona bakın, buraya bakın, oraya bakın, onlara bakın diye bağıranlar da var. Onlar kim biliyor musun? Bana bakın demeye utanan hilekarlar. Herkesin ilk önce sesin geldiği yere bakacağını çok iyi biliyorlar. Cem, o ana kadar hiç duymadığım bir ses tonuyla konuşuyordu. Kitaptan bir bölüm ya da yazdığı bir şeyi okur gibi değildi. Bunları birisine anlatıyor gibi bir tarzı vardı. Perdenin arkasından çıkma cesaretimi iyice yitirmiştim. İşte bana bak. Ne yapıyorum ben burada? Günlerde şu boktan şiir kitabını yazmaya çalışıyorum. Niçin? Neden? Hey insanlar, bana bakın, şaire bakın demek için değil mi? Şu yorgunluğuma bak. Nasıl koptum dış dünyadan? Yazdığım her satır nasıl yoruyor beni? Bu yorgunluğa rağmen yazma tutkumu engelleyemiyorum. Her akşam bu lanet olası yere gelip kapanıyorum. Bakışlarımı sürekli işe dönük tutmaktan ve bir projektör gibi birikmiş her duygunun, iz bırakmış her düşüncenin, en kuytu yerlere saklanan ve orada unutulmayı bekleyen her yaşantının üzerinde dolaştırmaktan yoruldum. Düşündükçe, karıştırdıkça yaşamdan kopuyorum. Güzel ve değerli diye bağlandığımız her şeyin bir yanılsamadan, bir görüntüden başka bir şey olmadığını görüyorum. Bu görüntünün arkasındaki gerçek ise sadece mide bulandırıcı. Söyle bana, böyle düşünmeye başladıktan sonra niye hala yazmak için uğraşıyorum? Kim için? Ne için? İlk önce sakin ol. Yine bütün düşünce dengeni yitirdin, yanılsama içindesin. Dış dünyaya bakıyorum diye bir aynaya bakıyorsun. Doktorun hakkında söylediklerini doğru çıkartmak için elinden geleni yapıyorsun. Şu ilaçları kullanmamakta niye inat ediyorsun anlamıyorum. Cem, bu son sözleri söylediği zaman saklandığım yerden çıkmak için dayanılmaz bir istek duydum. Ne olduğunu tam olarak kavrayamamıştım. Cem kendisiyle konuşuyordu. Sakin ol diyen Cem, biraz önce bağıran ve saldırgan bir ses tonuyla konuşan kişi değildi sanki. Sesi yumuşamış ve benim o çok yakından tanıdığım babacan tanısına kavuşmuştu. İçinde bulunduğum durumdan kurtulmam için uzatılmış bir dost eli gibiydi. Perdenin arkasından çıkma düşüncesi daha bedenimi harekete geçiremeden, "Bana o aptal ilaçlardan ve dengeden bahsetme!" diye bağıran sesiyle kala kaldım. Denge senin sorunun. Senin denge dediğin karının boynuna taktığı tasma. Doktorun verdiği ilaçlar da o tasmaya ömür boyu mahkumiyet. O denge dediğini neye borçlusun biliyor musun? Bir an bile aşağıya bakmama korkaklığına. derinliklerinizden korkuyorsunuz. İçinize girdiğiniz bir ip üstünde ip çambazları gibi yürüyorsunuz. Dengenizi yitirdiğiniz an büyük bir acımasızlıkla aç bırakarak canavarlaştırdığınız hayvanlarınızın içine düşmekten korkuyorsunuz. Psikiyatrların tek yaptığı ise ipin üstünde dengeni yitirdiğinde eline denge çubukları tutuşturmak. Hırslarınız, bencilliğiniz, tutkularınız ve korkaklığınız yüzünden yıllarca ihmal ettiğiniz derinliklerinizden şimdi sadece mide bulandırıcı kokular yükseliyor. Her geçen gün daha içleyici, daha olumsuzlayıcı oluyorsun. Her şeye kem gözlerle bakıyorsun. Şu gözünden bir türlü çıkarmaya yanaşmadığın gözlüklerinden vazgeçmezsen eğer, etrafını saran güzellikler sana teğet geçmeye devam edecek. Bu halin, geleceğin hakkında felaket haberleri fısıldıyor kulağıma. İçinden çıkamayacağın bir yalnızlık labirentine giriyorsun. Çıkmak istediğinde çok geç olacak. Çünkü çıkış yolunu bulamayacaksın. Eğer hala sesini duyacak birileri kalırsa, yardım istesen bile kimse yardım edemeyecek. Çünkü çok iyi biliyorsun ki, yalnızlık labirenti kişiseldir ve bir benzeri daha yoktur. Seni çok sevenlerin çıkış kapısında beklemekten başka bir şey gelmeyecek ellerinden. Şimdi Necla'nın beklediği gibi. Ben hala konuşabildiğim için şanslısın. Eğer bir gün sadece sen konuşuyor olursan, labirentten çıkış şansını tamamen yitireceksin. Necla'nın beni sevdiğini sanıyorsun, değil mi? Hala görüntüler dünyasında yaşayıp sığ sularda yüzüyorsun. Söylediklerinde haklısın. Beni bekleyen kocaman bir yalnızlık. Korkuyorum. Cem'in Cem ile kurduğu diyaloğun yarattığı şaşkınlık beni perdenin arkasına mahkum etmişti. Merakım nefes almamı bile engelliyordu. Korkuyorum derken sesi çok yoğun bir hüzünle tınlamıştı. Sevgi yok, kabul et, bağlılıklar var sadece. Sahip olma duygusu ve kaybetme korkusu var. Sevilmek için verilen savaşa sevgi diyorsun. Sakın bana soyut laflar etme. Dön ve şu ilişkilerimize yürekli bir tarzda bak. Sözcüklerle oluşturulan kat kat giysilerin altındakini görmeye çalış. İlcan'la Ayşe'nin ilişkisine bak. Nur ile Mithat'ın ilişkisine bak. Aşkınla bütün tartışmalarda neden karşı saflarda yer alıyoruz sanıyorsun? Aşkının bütün çabasının Necla'nın ilgisini çekmek olduğunu görmüyor musun? Tartışmalarda hep ayrı saflarda yarışımız, ne konular hakkında farklı farklı düşündüğümüzden, ne de entelektüel öncüllerimizin farklı oluşundan. Bu bir görüntü sadece. Görüntülerin arkasında olan gerçekler ne kadar farklı oysa, aşkına acıyorum. Bir kere bile içine bakma ihtiyacı hissetmediğinden, Necla'ya olan bütün ilgisini sürekli bana muhalefet ederek yaşamak zorunda kalışından. Ya Necla? Onun durumu farklı mı sanki? Şu anda hayatındaki gerçek ilgi aşkın ama benimle beraber. Niye? Çünkü evliyiz. Çünkü uzun zamandır beraberiz. Statikolara göbeğinden bağlı dengelerin kraliçesi. Belki de kendisi bile aşkına olan ilgisinin farkında değil. Sözcüklerle beni seviyor ama kahkahaları ve gülümsemesi aşkına ait. Bir kadının bir erkeğe ilgisinin göstergesi, karşısındaki erkeğin her espri girişimine cevap vermesidir. Aynı esprileri bir başkası yaptığında neden kayıtsız kalıyor, hiç düşündün mü? Benim gerçeklikten iyice koptuğumu düşünüyorsun. Biliyorum. Senin o aptal doktoruna bunları anlatsam hemen teşhisi koyar. Paranoid şizofren. Hemen nörodolların dozunu arttırır. Bak, doktoru şimdi siktir edelim. Sana bu konudaki düşüncelerimi açıklayayım. İnsanın karşısındakini güldürmesi ve esprili olması bir zeka ürünüdür. Zeka ise duyguların, heyecanların, tutkuların en aza indiği, düşünceleri hayatta karşılık arama çabasının yarattığı ciddiyetin sona erdiği yerde kendini gösterir. Bu aynı zamanda erkeğin bağımsızlığının ve özgürlüğünün görünümüdür. Kadınların bir erkekte aradıkları özelliklerin başında, erkeklerin espri oluşunun gelmesinin arkasında erkeğin bağımsızlığına ve özgürlüğüne duyduğu hayranlık yatar. Erkeğin kendilerini sevmelerini isterler ama bu sevgi bağımlılığa dönüştüğünde bütün çekiciliğini kaybeder. Sevgisinin çekiciliğini yitirdiğini hisseden erkek her davranışında sevgisine karşılık arama çabasının içine düşer, duygu ve düşüncelerine karşılık arama çabası zekasını perdelediği için farkında olmadan humurunu da geçici bir süre kurutmuş olur Ta ki duygu ve heyecanları ölüp zekası yeniden parlayana kadar. Ölen duygu ve heyecanlarla beraber çoğu zaman sevdiği kadın da ölür içinde. Tam cenazeyi kaldırmaya hazırlanırken bir zamanlar sevdiği kadının gözyaşları içinde boynuna sarıldığını görür. Bir zamanlar sevdiği kadın hem ağlıyor hem de her söylediğine gülüyordur. Hayata anlam vermekte çok ustasın, biliyorum. Ama bu anlam verme çabanın seni hayattan parça parça koparıp bu dünyaya ait olmayan başka bir yere sürüklediğini görmüyor musun? Yeter artık. Son ver şu düşünme üslubuna. Böyle konuşmam hoşuna gidiyor, biliyorum. Seninki düşünme üslubu filan değil. Paranoya bu. Şimdi de Necla'nın gülmesini kıskanıyorsun. Saçmalama. Gözün önündekini göremeyecek kadar körsün sen. Necla'nın bana kızgın ve mesafeli olduğu zamanlarda arenada kendisi için dövüşen gladyatörü ödüllendiren bir Romalı soylu yosma edasıyla gülücüklerinden ve kahkahalarından derlediği ilgi demetini aşkının boynuna geçirdiğine şahit olmamak için her seferinde önündeki gazete ve dergilerle ilgilenen sen değilmişsin gibi bana ders vermeye kalkma. Sen ve doktorun beni kör etmeye çalışıyorsunuz. Aslında haklısınız. Uyum ve mutluluk körler dünyasının erdemleri. Söylediklerimin doğruluğunun sen de farkındasın. Ama senin derdin doğruluk değil, uyum. Korkuyorsun. Sana doğruyu mu yoksa mutluluğu mu istersin diye sorsalar, bir an bile tereddüt etmeden mutluluğu seçersin. Yanılsamalar pahasına, gerçeklikte karşılığı olmayan düşünceler ve duygular pahasına. Milyonlarca insan böyle yaşıyor. Sen ve arkadaşlarının en iyi becerdiği şey bu, kendinizi ve birbirinizi kandırmak. Hayatın ve kendi gerçeğinizin üzerinde de mutlu olabilirsiniz aslında. İsterseniz bunu başarabilirsiniz. Ama bunun bedeli yalnızlık. Yanılsamalar dünyasında yaşamayı yalnızlığa tercih ediyorsunuz. Bana bak. Şu halime bak. Konuşacak kimsem kalmadı. Kendi kendimle konuşuyorum. Bu söylediklerimi kiminle paylaşabilirim sanıyorsun? O aptal doktor için anlattıklarım ne ifade ediyor? Hangi düşüncemin karşılığını test etme imkanına sahip? Söylediklerimin doğru olup olmadığı onu hiç ilgilendirmiyor. Tek ilgilendiği şey, düşündüklerimin ve hissettiklerimin hayatla uyumunu bozup bozmayacağı. Grubumuz içinde bana en yakın görüneni İlcan değil mi? İlcan'a gidip Ayşen'le ilişkisini konuşabilir miyim sanıyorsun? Ya da İlcan bana ilişkisini anlatırken, anlattıklarının gerçekle hiç ilişkisi olmadığı halde onu yapmacıksız dinleyebilir miyim? Ayşen İlcan'ı deli gibi kıskanıyor. Her şeyden, her kadından. Herhangi bir kadın arkadaşıyla biraz yakınlaştığı zaman Ayşen bunalıma giriyor. İlcan bu kıskançlığın altında Ayşen'in kendisine duyduğu yoğun sevgi ve güvensizlik duygusunun yattığını sanıyor. Sadece İlcan değil, herkes böyle olduğunu sanıyor değil mi? İşte sana kocaman bir yanılsama. İşte sana görmek istediğini görme hastalığı. Ayşen'in bütün kıskançlığın altında yatan tek gerçek İlcan'da kendini görmesi. Bana paranoid diyorsun değil mi? Yanılıyorsun. Gerçek paranoid Ayşen. Kendisi bütün erkeklerle flört ettiği için İlcan'ın da her yakınlaşmasını flört sanıyor. En sıradan yakınlaşmalarda bile krize girmesi İlcan'a duyduğu yoğun sevgiyle nasıl açıklanabilir? Nedir bunun bizim göremediğimiz içsel süreci? Görüntüler. Görüntüler dünyasıyla sınırlı düşünme menziliniz. İşte bütün aptallığınızın kaynağı. Ayşe'nin yakınlaşmalarında hiçbir flört görüntüsü yok, değil mi? Bu size yetiyor. Ama Ayşe'nin yakınlaşmalarının itici gücü cinsellik. Zavallı bu cinselliğini binbir kılıf altında yaşıyor. Saçmalama. Okudun Freud'lara yazık. Türümüze ait en temel özellikleri mi sorun etmeye başladın artık? Senin cinsellik dediğin kadın ile erkek arasındaki her türlü ilişkiyi dinamize eden ve herkeste ortak olan bir güdü sadece. Annesinin memesini emerken haz alan çocuğun, annesiyle yatmayı düşündüğünü iddia etmekten farkı yok söylediğinin. Freud'un en büyük hatası bu dünyada senin gibi paranoyakların çok olduğunu atlaması ve yazdıklarının paranoyakların teorik olarak güçlenmesine vesile olması. Belki de sen haklısın. Bak, söylediklerimde saplantılı değilim. Demek ki hala bir kurtuluş umudum var. Ama ikimizin de çok sevdiği şu söz geliyor aklıma. Paranoyak olman, takip edilmiyorsun anlamına gelmez. İstersen gel söylediklerimin karşılığı olup olmadığını araştıralım. Söylediklerimin doğru olduğunu sen de bildiğin için böyle keskin çıkışlarla durumu kurtarmaya çalışıyorsun. Perdenin arkasında bu son diyaloğu neredeyse nefesimi tutarak dinliyordum. Hakkımdaki bu diyalog bütün vücudumu ateşler içinde bırakmıştı. Söyleyeceklerinden o anda o kadar ürkmüştüm ki perdenin arkasından "Cem yeter artık, Cem'in söylediği gibi gerçekten saçmalıyorsun" gibi saçma bir şey söyleyerek çıkmayı düşündüm. Büroya girerken yapmayı düşündüğüm zipleyin o hafif duygusu giderek ağırlaşan bir bulamaca dönüşmüştü. Ayşen hakkında son söyledikleriyle boğazıma kadar bu ağır bulamacın içine batmış gibi hissediyordum kendimi. Artık Cem'in sürdürdüğü diyalogta bir taraftım ve öteki Cem'in kazanmasını istiyordum. Çok kısa süren sessizlik anı bana hiç bitmeyecekmiş gibi geldi. Hangi Cem'in konuşmaya başlayacağını kestiremiyordum. Öteki Cem'in konuşmaya başlayarak beni boğazıma kadar içine düştüğüm bataklıktan çıkartmasını umuyordum. Fakat baştan beri olanlara uygun olarak beklentimin tersi oldu. Diğer Cem konuşmaya başladı. Başta İlcan olmak üzere hiç kimse Ayşe'nin flörtüne şahit olmadı değil mi? Çoğunluk böyle bir görüntü bilgiye sahip değil. Görüntü, Ayşe'nin İlcan'a bağlılığı ve bu bağlılığa bağlı olan kıskançlığı. Oysa aralarının kötü olduğu zamanların birinde, Ayşe'nin son derece büyük bir gizlilik içinde ve ustaca Mithat'la yaşadığı ilişki, bütün bu görüntüyü bir paçavraya çevirmez mi? Mithat'la bu ilişkiyi yaşayana kadar, ilişkilerinde böyle bir şeyin en ufak bir ipucu var mıydı? O ana kadar ilişkilerinin görüntüsü sıradan bir yakınlaşmadan ibaret değil miydi? Sıradan bir yakınlık görüntüsünün sonucunda eğer böyle bir ilişki yaşandıysa diğer yakınlaşmalarının böyle bir potansiyel taşıyıp taşımadığının ayırt ediciliği nerede? İşte Ayşe'nin büyük sırrı. Kıskançlığı da bu sırrın içinde saklı. İşte olacak olan buydu. Size çok tuhaf gelebilir ama Cem'in bu son söyledikleriyle birlikte perdenin arkasına saklandığım andan beri içinden çıkamadığım tedirginlik duygusu bir anda yok oldu. Bir anda bütün duygularımı yitirdim. Başlangıçtan itibaren tuhaf olan her şey bir anda anlam kazandı. Düşünme bürosu, tartışmalarımız, benim düşünme bürosuna girip saklanma düşüncesinden vazgeçtiğim halde, Cem'in o anda büroda olmaması, saatlerdir Cem'in kendisiyle sürdürdüğü bütün bu diyalog sadece tek bir şey içindi sanki. Ayşe'nin beni aldattığını öğrenmem için. Şimdi hala açıklamakta güçlük çektiğim garip bir ruh hali içine düşmüştüm. Ayrılmaz parçalarım sandığım bütün duygu ve düşüncelerimin içi boşalmıştı sanki. Boş bir fıçı gibiydim. Bu boş fıçıda Cem'in söyledikleri yankılanıyordu. İşte Ayşe'nin büyük sırrı. İşte Ayşe'nin büyük sırrı. Bu sözler fıçının çeperlerine çarpa çarpa çoğaldı. Ve öteki Cem'in söyledikleriyle doldu. Taraf değiştirmiştim. Sanki yıllardır kördüm. Sözcüklerin ve görüntülerin dünyasına mahkumdum. Cem hala konuşuyordu. Tek tek sözcükler yakalayabiliyordum sadece. Eğer o anda öteki Cem konuşmaya kalksaydı, herhalde perdenin arkasından fırlayıp boğazına sarılabilirdim. Nur ile Mithat'ın ilişkisine bir göz atmak ister misin? Nur'un Mithat'a müthiş bağlılığına ve Mithat'ın rahat sevgisine. Grubumuzdaki bütün erkekler kendilerine ve birbirlerine itiraf etmeselerdi, Nur'un bağlılığına, bütün kadınlar da Mithat'ın rahatlığına hayranlar. Mithat'ın rahatlığı ve Nur'un bağlılığından güzel bir ilişki görüntüsü doğuyor değil mi? Bu görüntünün altında yatan gerçek ne biliyor musun? Nur'un bağlılığı, Mithat'ın sevgisinin gerçek mi yoksa bir görüntü mü olduğunu bir türlü çözememesinin sonucunda düştüğü kararsızlığın ürünü. Kararsızlığın edilgenliği insanı koşullarına bağlı kılar. Şüphenin her yanlış danışı da suçluluk duygusuyla insanın şüphe ettiğine bağlılığını artırır. Şüphe ve kararsızlık. İşte Nur'un bağlılığının anahtarları. Peki Mithat rahatlığını ve o güçlü görüntüsünü neye borçlu? Kendine güvenine, ilişkisine güvenine değil mi? İçlerindeki gerçeğe sırtlarını döndükleri için her geçen gün biraz daha aptallaşan o arkadaş grubun böyle sanıyor değil mi? O güvenli ve güçlü görüntünün altında yatan tek şey koca bir güvensizlik ve korkaklık. bu dünyada herkes onu alaşağı etmek isteyen rakiplerden ibaret. Bu nedenle gardını hiç indirmiyor. Zırhlarıyla yatıp zırhlarıyla kalkıyor. Ancak o zırhların içinde kendini güvenli hissediyor. İnsan ilişkileri bir savaş meydanı onun için. Kabul etmeliyiz ki iyi bir savaşçı Mithat. Bu aptallar güruhu içinde insan ilişkilerinin zayıf halkasını keşfetmiş bir dahi diyebiliriz onun için. Yukarıdan bakmak ve çevresini sürekli aşağılar bir eda takınmak. İşte zırhının özelliği. Güce tapan zavallıları kendine has bir mıknatıs gibi çekiyor bu zırh. Kadınlar onun için zırhını parlattığı kumaş parçalarından ibaret sadece. Nur'un ruhsal dünyasının anahtarlarını eline geçirdiği için kendini en güvenli hissettiği ilişki o. Bu nedenle Nur'dan vazgeçemiyor. Zavallı Nur. O zırhı onun bedeli sanarak sevişiyor onunla. Bir gün bunun farkına vardığı zaman, bir gün o zırhın aşil topuğunu keşfettiği zaman, o zırhı paramparça edecek ve Mithat'ın o zırhın içindeki pörsümüş bedenini görecek. Ve şimdi hepinizin hayran olduğu Nur'un uysallığı, bağlılığı ve edilgenliğinden, hiçbirinizin hayal bile edemeyeceği acımasız ve sevgisiz bir Nur çıkacak ortaya. Ve sizler, insanların ne kadar değiştiğinden, insanları tanıyamadığınızdan, ne kadar şaşkın olduğunuzdan dem vuracaksınız. Ne kadar aptalca. Görüntülerle sınırlı anlama yeteneğiniz ne kadar kıt. Hayatın sırları, görüntülerin ve sözcüklerin bittiği yerde başlıyor. Ama hiçbirinizin oraya kadar uzanacak ne yeteneği, ne çabası, ne takati var. Bir zamanlar hepimiz bu dünyanın keşfinde ne kadar ısrarlı ve iştahlıydık oysa. Aykırı görüntülerin, muhalif sözcüklerin çocukları, çıktıkları bu keşif yolculuğundan inançlarını ve sevgilerini yitirerek evlerine döndüler. Büyüklerinden azar işitirken boyunlarını büküp affedilmeyi dilediler. Şimdi hepimiz görüntüler dünyasında, sözcüklerin arkasına sığınarak geleceğimizi unutkanlığın insafına terk etmiş bir halde yaşıyoruz. Senin şanssızlığın da bu zaten. Unutamamak. Belliğin hayata karşı çok acımasız. Hayatı olumsuzlamanı ve hiçlemeni sağlayacak her yaşantıyı, her olguyu tüm ayrıntılarıyla dipdiri saklıyor. Aslında böyle konuşarak senin işini kolaylaştırıyorum. Suçu belleğine atıyorum. Beni de kendine benzettin. Sana ne kadar karşı koymaya çalışırsam çalışayım boşuna. Ne yapıp edip kendini aklı çıkartmayı beceriyorsun. Sen hastasın. Tek kurtuluşun mikroplarının bana ulaşmaması. Seni sırtımda ben taşıyorum. İnsanlarla ilişkini bana borçlusun. Necla'nın seni hala seviyor olmasını bana borçlusun. Çevrenin seninle hala ilgileniyor olmasını bana borçlusun. Yazdığın şiirleri bana borçlusun. Politik ilgilerin hala devam ediyorsa, senin bütün nihilizmine rağmen benim çabalarım sonucunda devam ediyor. Sen yaşamıyorsun. Sen baştan aşağı düşüncesin. Ukalasın, çok bilmişsin. Hayatla örtüşmemi engelliyorsun. Ukalalıkların ve nihilizmin bu odadaki nevrotik söylemlerinde sınırlı değil. Seninle bir anlaşma yapmıştık. Sadece bu büroda konuşacaktın. Bu büroyu bunun için tutmadık mı? Mikroplarını ilişkilerime taşımayacağını söyleyerek ikna etmedin mi beni? Bu bürodan çıkınca çeneni kapatacaktın. İnsanlarla ilişkilerime karışmayacaktın. Kimseyle konuşmayacaktın. Beni sürekli izliyorsun. Her yaptığım işe gölge düşürüyorsun. Her şeyin göreceli. Her türlü değerin geçici olduğunu söyleyip duruyorsun. Yeter artık, kapa çeneni. Senin için en uygun davranış intihar etmektir. Tamam, haklısın. Bütün söylediklerin doğru. Bu hayat yaşanmaya değmez. Ölsen, gel seni öldürelim. Evet, haklısın. Necla seni seviyor. Politikayla sen ilgileniyorsun. Bu kötülüklerle dolu, bu yalanlarla ve bencilliklerle örülü dünyada sen yaşıyorsun. Ama bir konuda çok yanılıyorsun. O çok istediğin şiir kitabını ben olmadan yazamazsın. Beni öldürdüğümüz an şiir kitabını unut. Bunu ikimiz de çok iyi biliyoruz. Bu nedenle bana katlanmak zorundasın. Yaşamak için, sevilmek ve başarılı olmak için, duyarlılığının 5 para etmediği bu dünyada şiir yazmak için bana ihtiyacın var. Görüntülerin dünyasında kalarak şiir yazamazsın. Benim duyarlılığımı pazarda satmak için nasıl da sabırsızlanıyorsun. Bana kalsa yazdıklarımın hepsini yakarım. Küllerini de gidip ölü şairlerin mezarlarına serperim. Perdenin arkasında bir taş hareketsizliğiyle duruyordum. Artık Cem'e yakalanma telaşım da yoktu. Bütün bu konuşma ne kadar sürmüştü, ben ne zamandır o perdenin arkasındaydım ayırt edemiyordum. Zaman ve mekan boyutlarım silikleşmişti. Artık Cem'in sesi uzaktan gelmeye başlamıştı. Kendime, ilişkilerimize, hayatıma yeni bir pencereden bakıyordum. Her şey farklı gözüküyordu. Herkes çırılçıplaktı ve ayaklarından kalın, zincirlerle birbirine bağlanmış bir şekilde gülerek, kahkahalar atarak birer Sisifos gibi önlerindeki büyük bir taşı tepeye yuvarlamaya çalışıyordu. Taşlar o kadar büyüktü ki sürekli geriye yuvarlanıyordu. Ayşen'i gördüm. Önünde o kadar büyük bir taş vardı ki taşı yerinde bile tutmayı beceremiyordu. O halinde bile çıplaklığı göz alıyordu. Biraz ötesindeki çarpık bacaklı, sıska bedenli bir çocuğa bakıp kahkahalar atıyordu. Çocuğun suratı Midat'a benziyordu. Ayşe'nin kahkahaları gittikçe büyüyordu. Taş gittikçe geriye kayıyordu. Kimsenin taşına yardım edecek hali yoktu. Ayşe'nin taşı niye o kadar büyüktü bilmiyorum. Taş bir anda büyük bir hızla Ayşe'nin altına alarak aşağı doğru yuvarlanmaya başladı. Kimse dönüp bakmadı. Ben büyük bir kayıtsızlıkla taşla beraber parçalara ayrılarak aşağı doğru yuvarlanan Ayşe'ni seyretmeye devam ettim. O pencerenin önünde olanları seyredişim ne kadar zamanımı aldı bilmiyorum. Cem'in sesini duymaz olmuştum. Perdenin arkasındaki karanlığın hafifçe çözülmekte olduğunu hissettim. Sabah oluyordu. Bacaklarımda binlerce karınca dolaşıyordu. Büyük bir umursamazlıkla perdeyi açtım. Cem yoktu. Kanepenin üzerindeki kül tabloları sigara izmaritleriyle doluydu. Odada hala yoğun bir sigara dumanı vardı. Herhalde Cem yeni gitmişti. Gözüm panodaki şiire takıldı yeniden. Gözlerim son satırlarında asılı kaldı. Gerçekliğin davetine gidiyorum. Yalnızlığımı giyinip. Bürodan çıktım. İstanbul sabahının nemli bahar havasını soluyarak boğazın girişine inen ara sokaklardan ayaklarımı sürüyerek inmeye başladım. İşe telefon edip gitmedim. Eve de gitmedim. Sokaklarda, parklarda akşamı ettim. Ne yapacağımı biliyordum. Ayşen dahil hiç kimseyle görüşmeyecektim. Uzun bir süre yalnız kalmaya ihtiyacım vardı. Senelik iznimi alıp İstanbul'dan ayrıldım. Bir ay sonra döndüğümde Cem'in bir üniversite hastanesinin psikiyatri kliniğinde yatmakta olduğunu öğrendim. Bürosundaki bütün kitapları ve yazdıklarını masanın üzerine yığıp yakmış. Komşular kapıyı kırarak içeriye girmiş. Alevlerin arasından zor çıkartmışlar. Komşularına, ''Aptal herifler, gelin ruhunuzu ısıtın!'' diye bağırıyormuş. Uzun bir süre hastanede kaldı. Hastanede de birkaç kez ziyaretine gitmiştim. Çıktığında da görüştük. Şizofreni tedavisi görmüş. İyiydi. Necla'dan ayrılmış, resim yapmaya başlamıştı. Kanatları kırılmış, bir Minerva baykuşuydu artık.